Ayrım 4.
Ancak embriyoloji tarihinde herhangi bir bilimsel devrim söz konusu değildir. Başarılı gözlemciler açıklamalarının niteliği ve dakikliğini geliştirip geleneksel bilgiyi artırıp düzeltiyorlardı. 1604 yılında Fabricius, De Formata Faeto adlı çalışmasında Aristoteles'in daha önceden kaydettiği yapılara oldukça benzer sistemler bulmuştu. Ayrıca Romalı Giresi de meşgul eden benzer sorunları tartışmıştı. Hepsi cenni ait zarların ikili bir işlev yüklendikleri konusunda birleşiyorlardı. Bu zarlar bir yandan embriyoyu korurken öte yandan atıkları topluyorlardı. Hepsi de ceninin gelişme sırasında gösterdiği ahengin diğer tüm evrelerin kan mekanizmasının gelişmesine bağlanmasıyla en iyi biçimde incelenebileceğini anlamıştı. Fabricius, göbek bağının dolaşım sistemine daha ayrıntılı bir açıklama eklemekle büyümekte olan bilgi yapısına bir tuğla daha eklemiş oldu. Aristoteles'in bilgisinin berraklığı, değişik evreleri gözlemlerken gösterdiği özen, özellikle yumurtanın sarısı ile akının ayrı ayrı işlevlerini ve genel olarak temel fizyolojik ilkeleri kavrayışı hayranlık uyandırmaktadır. Aristoteles memelilerin doğumu ile zarları karşılaştırırken embriyoloji gözlemlerini bir türden diğer türlere doğru genelleştiriyor. Peki bu çalışma hangi anlamda bir deneydir? Kanımca verili nesneler ve doğal süreçleri keşfetmeye yönelik ampirik araştırmalar ile nedensel etkileri soyutlayıp onların bireysel etkilerini belirginleştirmek üzere etkin müdahalelerde bulunan araştırmaları birbirinden ayrı tutmak gerekir. Yunan bilimi büyük ölçüde keşifsel ve kuramsaldı. Ancak burada bir dizi yumurtanın kontrollü kullanımında müdahale ve önlemler içeren bir araştırma tekniğiyle karşı karşıyayız. Aristoteles edilgin biçimde civcivin gelişim aşamalarının açığa kavuşmasını beklemedi. Tersine Hipokratçı yazar tarafından önerilen doğal sürece etkin müdahale yöntemini uyguladı. 2. William Beaumont, sindirim işleminin kimyası. Bir çiftçinin oğlu olan William Beaumont, 1785 yılında Connecticut, Lebanon'da doğdu. Maceracı mizacından dolayı 1806 yılında bir at, bir bıçak, bir fıçı şarap ve 100 dolar parayla birlikte evi terk etti. İlkin 1807 yılında Champlain'de, New York, öğretmen olarak çalışmaya başladı. Okulda görev yaptığı süre içinde tıp kitapları ödünç alıyor, bu konuyla ilgili bilim dalları üzerine çalışmalar yapıyordu. 1810 yılında Vermont'ta St. Albans'taki Dr. B. Chandler'ın yanına çırak olarak girdi ve 2 yıl sonra çalışma izni aldı. 1812 yılında İngiliz işgalcileriyle savaşan Amerikan ordusuna katıldı. Görevi gereği Michigan bölgesindeki Fort Macon'a gönderildi. Beaumont'un işte orada yaralı bir asker üzerinde yürüttüğü büyük deney programı bu bölümün konusunu oluşturuyor. Anlaşıldığı kadarıyla Beaumont, orduda geçirdiği günlerden çok memnundu. 1839'a kadar çeşitli mevkilerde çalışarak orduda kaldı. Sindirim işleminin kimyası üzerine çalışmalarıyla o yıllarda uluslararası üne kavuşmuştu. Özellikle Almanya'da Johannes Müller gibi işçiler üzerinde etkiliydi. Son kez St. Louis'e tayin oldu. Burada ordudan ayrılarak çalışmaya başladı. 1853'te attan düşerek yaralandı. Çok geçmeden bu nedenle oluşan enfeksiyon yüzünden öldü. Sindirim üzerine ilk çalışmalar. 19. yüzyıldan önce sindirime ilişkin çalışmaların en olgunları J.B. van Helmont adlı bir Flaman doktora aittir. Helmont özgün ve büyük düşünen bir kimseydi. Üstün yetenekleri ve dehasıyla deneysel çalışmalarını yürütmekle kalmıyor, sindirim kuramını test etmek ya da tanıtlamak için deneyler tasarlıyordu. Çalışmasının büyük bölümü garip ama oldukça popüler kitabı Oreatrika veya Arıtılmış Fizik'ti. İngilizce çevresi 1662'de yayınlanmıştı, toplanmıştır. Bütün büyük bilim adamları gibi o da kendi kuramını önermeden önce yanlışlığı açıkça anlaşılmış kuramları derleyip toplar, sonra bir güzel süpürür. Van Helmont zamanında insanların çoğu sindirim işlemini mide sıcaklığında gerçekleşen bir pişme olayı olarak düşünüyordu. Pişirme kuramını reddetmesi için ona bir gözlem yeterdi. Balık aslında sıcak olmamasına rağmen sıcak hayvanlardan daha kötü sindiriyor değil. Soğukkanlı balık en az sıcakkanlı hayvanlar kadar iyi biçimde yiyeceğini sindirir. Van Helmont hazımsızlığı gidermek için alkalik tedaviyi ilk defa önermekle bilinir. Bu tedaviyi mide sıvısının asidik olduğu gözlemi üzerine temellendirmişti. Helmont şunları söylüyor: "Birkaç kez dilimi dışarı uzattım. Öyle ki evcil bir serçe gagalayıp yutmaya çalıştı. Derken serçenin boğazında keskin bir şey olması gerektiğini anladım. O zamandan beri onların niçin bu kadar iştahlı yediklerini ve çabucak sindirdiklerini anladım." Ancak tek başına asit sindirim için yeterli değildir. Helmut bunu sirkenin eti çözemediğini göstererek kanıtladı. Farklı yiyecek türleri için özel etkileri olan başka mayaların olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü aç farenin ölümü koca bir güvercini mideye indirmiş fareden tezdir. Van Helmont'un maya kavramı bizim modern enzim kavramına oldukça yakındır. Ona göre mayalar sadece midede ve 12 parmak bağırsağında olmakla kalmayıp, 12 parmak bağırsağının alkali sıvılar içerdiğini biliyordu. Her organ kendine özgü enzim veya mayaya sahipti. Öyle ki doğuştan gelen ruh her yerde kendi besini pişirebilirdi. Van Helmont'un çalışmaları ile William Baymont'un da daha sonra gerçekleştirdikleri arasında geçen süre içinde sindirim işleminin deneysel incelenmeye tabi tutulmasında çok küçük ilerlemeler kaydedildi. Bu biyokimyasal çalışmalarda bir duraklamadan çok Van Helmont'un kullandığı kavramların gelişmiş olduğunu gösteriyor. Van Helmont özünde modern bir enzim kavramını bilime sokmakla kalmadı. Bakteri kuramına öncülük edecek tıbbi istila kuramını da ortaya atan ilk kişi oldu. Ona göre hastalık vücudu işgal edip yaşamsal işlemleri kendi çıkarları için bozan yabancı arkea sonucunda oluşur. Bunlar genel olarak hastalığın dolaysız belirtileri olan zehirli atıklarını vücuda bırakırlar. Helmont tıp adamları arasında büyük saygınlık görüyordu. St. Martin deneyi 6 Haziran 1822'de orduda ulaştırma görevinde çalışan Fransız asıllı Kanadalı Alexis St. Martin yakınında bulunan bir tüfeğin kazara patlaması sonucunda karnından yaralandı. St. Martin henüz 18'indeydi ama oldukça heybetliydi. Yaralı Baymont'a getirildiğinde cerrahımız karın ve mide çeperlerinde delinme dahi çok ciddi yaralar tespit etti. Karın bölgesindeki bir delikten hastanın sabah kahvaltısında yediği besin dışarı akmaktaydı. St. Martin güçlü bir fiziğe sahip olmalıydı. Yarısındaki bir enfeksiyondan dolayı ateşi çıktığında yaklaşık yarım kilo kan kaybetmişti. Baymont'a göre kanama atar damarın faaliyetini azaltıyor ve rahatlatmaya neden oluyordu. Yaranın durumu giderek düzeliyordu. Başlangıçta St. Martin midesinde hiçbir yiyeceği alıkoyamıyordu. Zamanla sağlam pansumanların uygulanmasıyla içindekileri tutabilmeye başladı. Baymont şöyle diyordu. 8 ila 10 ay boyunca deliği kapatmak için bütün gücümü tükettikten sonra en ufak bir başarı elde etmeksizin yapılan iş pratik olmadığı için vazgeçtim. 18 ay sonra deliğin üst kenarında küçük bir katman ya da mide duvarının ikiye katlanmasıyla yavaş yavaş bir örtü oluştuğu görüldü. Artık kompres ve bandaja gerek kalmamıştı. Bu supap parmakla kapatılabilirdi. St. Martin'in midesindeki yaranın sindirim işlemini incelemek için ideal bir laboratuvar oluşturabileceği düşüncesi işte tam bu sıralarda Baymont'un aklına gelmiş olmalı. Fransız asıllı Kanadalı oldukça güçlü bir adamdı. Baymont hastasının incelemeler sırasında oldukça sağlıklı, faal, atletik ve güçlü olduğunu söylüyor. Bu ikilinin eşine az rastlanır ortaklığı 9 yıl sürdü. Geçen zaman süresince sadece kısa aralıklı ayrılıklar oldu. Söz gelimi St. Martin Kanada'ya dönmüş evlenmişti. Ayrıca zaman zaman bir işe girip çalışıyordu. Ama kontroller devam ediyordu. Baymont 1883'te düştüğü bir notta şunları söylüyor. Son 4 ay içinde St. Martin midesinin iç kısımlarında sürekli ve art arda yapılan bir dizi deneye rağmen olağanüstü biçimde kanlı ve canlı görünüyor. Çalışma programı birbiriyle ilişkili iki deney dizisinden oluşuyordu. Birinci dizide çeşitli maddeler midenin canlı bir organizmada, canlıda in vivo, doğal koşullarda nasıl sindirildiklerini incelemeyi hedefliyordu. İkinci dizide mide sıvısı çekiliyor, yiyecek maddeleri üzerindeki etkisi beden dışında, yani bir cam tüpte, canlıda in vitro inceliyordu. Baymont'un St. Martin ile işbirliği süresince gerçekleştirdiği tüm çalışmalar büyük bir deney olarak ele alınabilir. Baymont, sindirimin gerçekleştiği koşulların sistematik değişimlerini incelemekle, sindirim işleminin temel işlevini belirleyen şeyi bulmak peşindeydi. Ancak bu arada sürecin genel olarak anlaşılmasına katkıda bulunan küçük ölçekli bir dizi bağımsız deneycik de yapılıyordu. Hastayı sol tarafına yatırıp, supabı deliğin içine sokup, sakız esnekliğinde bir tüpü içeri gönderip sonra çevirerek sindirim mayalarını dışarı çıkarmak oldukça kolaydı. Tüp sokulunca sıvı kısa bir süre sonra akmaya başlıyordu. 12 parmak bağırsağının kimyasal yapısı camlıda incelenebilirdi. Çünkü açık sarı safra sıvısı mide kapısından dokunsal bölgeye elle bastırmak suretiyle elde edilebiliyordu. Ayrıca midede kimi yiyeceklerin sindirimi sırasında kimus sıvısı elle midenin alt kısmına bastırarak ve mideyi yukarı doğru iterek kolayca çıkarılabilir. Doğal olarak karında yapay olarak küvet içindeki şişelerde farklı perhiz maddelerinin ortalama sindirim süresini gösterir. Yapay sindirimde gastrik sıvının gıda maddesine oranı genel olarak öncekinde ons, sonrakinde dirhem, birim olarak hesaplandı. Küvetin sıcaklığı elden geldiğince doğal sıcaklığa yakın tutuldu. Değişik şartlarda yılın farklı mevsimlerinde ve sabah saat 5 ila gece saat 24 arasında günün değişik zamanlarında alınan örneklerle karın için sıcaklığını gösterir. Temel çalışmalar sindirim oranını, sindirim sırasındaki sıcaklığa, sindirim işleminin farklı aşamalarındaki ideal kimyasal koşullara ilişkindi. Deneyler sırasında Baymont, mide hastalarının biraz ihmal ya da kötü beslenme sonucu yaralanıp anormalleştiğini fark etti. Kötü beslenme ve besin seçiminde özensiz mide katmanlarının hastalık koşullarını hazırlayan en yaygın nedenler arasındadır. Yine de hastalık belirtileri özel duyumlarla kendilerini ifade ederler. St. Martin'in kendisinin de kimi zaman özensiz olduğunu burada yer alan tabloların ikincisinden anlayabiliriz. Baymont, midedeki sindirim işlemine ilişkin bilgilerini gastrik sıvıyla ve uygun sıcaklıkta oluşturduğu yapay ortamda gözlemlediği sonuçları tablolarda topluyordu. Vücut dışında gerçekleştirilen tipik bir sindirim deneyi aşağıdaki gibi sürer. 7 Şubat sabah saat 8.30. 20 adet haşlanmış morine balığını 3 dirhem, 1 dirhem 3.48 gram gastrik sıvıya koyup bunları banyoya yerleştiriyorum. Öğleden sonra saat 1.30'da gastrikteki balıklar neredeyse bütünüyle çözülmüşlerdi. Sadece 4 tanesi kalmıştı. Sıvı beyaz opak, neredeyse süt rengindeydi. Saat 2, kaptaki balıklar tamamen çözülmüşlerdi. Benzer bir deney canlıda yapılıyor. Yine yüzlerce tipik deney gibi bu da şöyle bir süreç izliyor. Saat 9'da kahvaltıda ekmek, sosis yedi, kahve içti. Sonra alıştırma yaptı. 11.30'da midesinin 3'te 2'si boştu. Hava koşulları aynıydı. Sıcaklık 29 derece Fahrenheit, mide sıcaklığı 101.5 derece Fahrenheit ve 100.75 Fahrenheit. Büzülme, genişleme ve piston hareketlerinin görünümleri bu deneyde açıkça gözlemlendi. Saat 12.20, mide boş. Baymont'un yaptığı deneylerin sonuçları çok sevdiği yemeğin sindirimine, sindirim sürelerine ve koşullarına ilişkin açıklayıcı veriler içeriyor. Eski çağlardan beri sürdürülen kimi tartışmalar bu deneyler sayesinde aşılmıştı. Artık sorun oldukça basit bir soruda özetlenebiliyordu. Gastrik sıvı kimyasal bir çözelti midir? Alternatif kuram canlı organizmada sindirim işlemi için gereken bazı canlı güçlerin varlığını ileri sürüyor. Sindirim işlemi bozulma ve çürüme terimleriyle açıklanamazdı. St. Martin'in midesindeki deliği kullanarak Baymont, sindirim işleminin canlı organizmanın içinde ya da dışında uygun sıcaklıkta gastrik sıvıyla yapılabileceğini gösterdi. Bir kavanoza saklanan gastrik sıvının birkaç yıl sonra bile eski yiyecek sindirme kapasitesini koruduğunu gösterdi. Sıvı yalnızca yemekleri yumuşatan yardımcı bir madde değildi. Van Helmont'un da öngördüğü gibi kendine özgü sindirim güçlerine sahipti. Yıllar süren hasta incelemelerinin sonucunu Baymont şöyle özetler. Kanımca deneylerimin tüm sonuçlarına dayanarak gastrik sıvının kesinlikle kimi yazarların iddia ettiği gibi su kadar nötr olmadığını, besinsel madde doğasının en genel çözeltisi olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki ona en sert kemik bile dayanamaz. Sabit sıcaklıkta sağlanması koşuluyla 100 derece Fahrenheit, hafif bir çalkantı verildiğinde mide dışında bile mükemmel sindirim etkinliklerine sahiptir. Elde ettiğim kanıtlara dayanarak gastrik sıvının besinlere etkisinin tamamen kimyasal olduğunu söylüyorum. Baymont'un deneyleri oldukça güçlü bir tasarım örnekliyor. Ortada topu topu bir mide vardı ama bilim topluluğu Baymont'un yönteminin tüm insanların midesine uygulanmasından ötürü en ufak bir kuşku duymadı. Neden? Çünkü hiç kimse bir midenin başka bir mideye benzeyip benzemediğini sormadı. Baymont şansını tüm bilim adına kullanmıştı. Sindirim fizyolojisi üzerine sonraki çalışmalar. Baymont'un araştırmalarında bir tür mükemmellik söz konusuydu. O, insan fizyolojisini araştırmadığı yeni bir bölümü hem açtı hem de kapadı. Ayrıntılı kimyasal tepkimelerin araştırılması onun zamanında gereğince yapılamazdı. Ancak Baymont'un araştırmalarında sindirim işleminin anlaşılmasına ilişkin öne çıkan bir sorun, 19. yüzyıl tekniğinin alanına girmesine karşın hiç dokunulmadan kaldı. Sindirim mayaları nasıl üretiliyordu? Acaba besin maddelerinin midede bulunması bu mekanizmayı harekete geçirmek için yeterli midir? 1889'da Pavlov, midenin bir uyarıcı etkiyle maya salgılamasının sinir sistemi dolayımıyla gerçekleştiğini açıkça gösterdi. Pavlov deneyini yine bir köpek üzerinde yapmıştı. Köpeğin midesinin bir katmanını astarından ayırıp mideden dışarıya bir boru sarkıttı. Sonra özofagusu kapatıp dışarıya açtı. Böylece yemekler daha mideye ulaşmadan dışarı alınıyordu. Köpek daha yemeği başlar başlamaz salgılar başlıyor ve yemek boyunca sürüyordu. Mideye daha yemek girmeden salgılar başladığına göre uyarılmayı sağlayan sinir sistemi olmalıydı. Ancak zamanla bu mekanizmanın sindirim sisteminin bazı kesimleri ve mide dışındaki birleşik organlar için geçerli olmadığı ortaya çıktı. Hormonların rolü açık biçimde ilk kez 1902 yılında W.M. Bayliss ve E.H. Starling tarafından ortaya kondu. Onlar da kendilerine bir deney hayvanı seçmişlerdi. Bağırsağın bir parçasını kör bağırsak sistemin diğer kısımlarından ayırarak tek başına uyarabildiler. Atar damar ve toplar damar bağlantılarına dokunmaksızın tüm öteki sinir bağlantılarını kestiler. Hala tamamıyla sindirim sistemiyle bağlantılı olan 12 parmak bağırsağına biraz seyreltik hidroklorik asit döker dökmez pankreatik salgılamanın başladığını gördüler. Aynı işlemince bağırsağın kesik yerine uygulandığında yine aynı etki ortaya çıktı. Ancak ayrılan bu bölüm ile geri kalan kısım arasında kan damarları ve bu damarlarda dolaşan kan dışında fiziksel bir bağlantı yoktu. Seyreltik asitle uyarıldığında kör bağırsağın duvarıyla ayrılan, kan dolaşımıyla taşınarak pankreası harekete geçirebilecek kimyasal bir unsur devreye girmeliydi. Bu maddeye sekretin dediler. Kör bağırsağın çeperinden alınan örnekleri kana enjekte ederek yine pankreatik salgı üretebildiler. Oysa bu sadece seyreltik asit enjekte edilerek başarılamamıştı. B. Rakip varsayımlar arasında seçim. Tasarlanan bir deneyi etkin kılacak en basit mantıksal yapı, görece yerleşik ve sapasağlam olduğu düşünülen bir kurama karşı sınanabilir bir tahmin barındıran tek hipotezli bir yapıdır. Ancak böyle basit bir biçimi anlatmayı kolaylaştıracak bir deney bulmak belki de olanaksızdır. Gerçek bilimde varsayımlar genelde çiftler biçiminde denenirler, biri diğerinin rakibi olarak düşünülür. Bu bölümde söz konusu edilen 3 deney, sonuçlarının denenmesi sayesinde rakip hipotezler arasında seçim yapmayı olanaklı kıldı. Robert Norman, mıknatıslanan iğnelerin coğrafik kuzeye yönelme eğilimlerinin kuzeydeki bir noktanın çekimi sonucu mu, yoksa bütün mıknatısların peşinen var olan bir tür yapısal özelliğe mi yöneldiğini bulmak istiyordu. Stephen Hale'sın birçok deneyinde bitkilerdeki öz suyunun hareketine ilişkin rakip hipotezler arasında karara varmasına yardım edecek öncü bir deneme vardı. Acaba öz su hayvanların kanı gibi mi dolaşıyordu yoksa aşağı yukarı gelgitli biçimde mi? Conrad Rollins bir türün yavrularının ilgili yetişkinlerce etkilenmeleri sürecini ayrıntılarıyla bulmaya çalışırken tüm davranış biçimlerinin tek bir etkilenme eylemiyle mi gerçekleştiğini yoksa belirli hedeflere yönelik ayrı ayrı etkilenimlerle mi elde edildiğini bulmak için elverişli bir deney gereksiniyordu. Ancak her ne kadar rakip hipotez yanlış diye elenmişse de sonucun doğruluğu hipotezin doğru olduğunu göstermez. Bu biçimdeki başarılı deneyler yine de gözden geçirilme olasılığını açıktır. Bu nokta Norman'ın çalışmasında ve kendisince ortaya atıldığını düşündüğü hipotezin tarihsel gelişiminde gösterilmiştir. 3. Robert Norman, manyetik sapmanın keşfi ve alan kavramı. Robert Norman'ın yaklaşık 1550'li yıllarda doğduğu tahmin ediliyor. Yaşamının erken dönemi ve ailesi konusunda hiçbir şey bilinmiyor. Yaklaşık 18 ila 20 yılını denizlerde geçirdi. O dönemde bir süre Sevilla'da yaşamış olduğu sanılıyor. Onu öncelikle William Burgess'a araç sağlamak için yaptığı çalışmalardan tanıyoruz. Becerikli bir denizci olduğundan kendi zamanının denizcilik tekniklerinin ve evdeki donanımların yetersiz olduğunu çok iyi biliyordu. Manyetik pusula en önemli denizcilik aygıtı durumuna gelmişti. Norman'ın buluşları manyetik pusulanın kullanımını açık denizlere yaymak üzerinde yoğunlaşıyordu. Manyetik kuzeyin doğru çekim yönünden sapması iyi bilinir. Boylan belirlemesinde kullanılabilecek sistematik ve düzenli bir sapmanın var olduğu düşünülüyordu. Ama yıllarca denizcilerden sorup, Muscovy yollarına düşmüş tacirlerden soruşturarak edindiği bilgilerle orantılı değişim kuramının yanlış olduğunu anlamıştı. Bundan sonra manyetik sapmayı keşfetti. Mıknatıslanmış iğne sadece kuzeye sapma eğilimi göstermiyor. Ayrıca yatay eksende düzenli biçimde salınım yapıyordu. Bu olguyu manyetik sapma diye adlandırdı. Norman, sapmanın ölçümün yapıldığı enlem ile orantılı olduğu savını ve bu olasılığı ortadan kaldıracak bir aygıtın tasarlanabileceğini kuşkuyla karşıladı. Bunun sonunda manyetik sapmayı ölçen aygıtı Deep Circle icat etti. Bu yatay eksende monte edilmiş bir iğneydi. İğne, taksimatlandırılmış dikey bir çember üzerinde hareket ediyordu. Mıknatıslarla ilgili keşiflerini Londra'da 1581'de Ballard tarafından yayımlanan The New Attractive'de anlattı. Norman kitabının girişine mıknatısı düzdüğü metiyeyi koyar. Şiir yararlı mıknatıs taşının yalnız süs eşyası olarak kullanılan değerli taşlara meydan okumasıdır. Mıknatıs derler adıma, yaldızlı gemileriniz kalkar şaha, çıkın bensiz Hint okyanusuna dalgalar okusun canınıza. Ve ruhları uyandırmak için birkaç başka dizi. 1590'da The Safeguard of the Sailors adlı yapıtı yayımladı. Kıta Avrupa'sından öteki denizlere seyahat edenler için Flemenkçe yazılmış bir el kitabının çevirisi. Kitap, karanın denizden bakılarak resmedildiği bir gravür içeren ilk İngilizce yapıttı. Bu da şiirler içeriyordu. Cefakar denizciye tavsiye eden. Kaptanın çilesi yelken açmaksa göğe, açılsın deryaya çeksin dilediğimce. Her kim olmak isterse kaptanı derya, kılavuz arasın kendine azgın dalgalardan başka. Norman, Londra'ya yakın Radcliffe'de bir evde yaşıyor ve orada denizcilik aygıtları satıyordu. Kişisel durumu konusunda çok az bilgi var. Ölüm tarihinin 1600 olduğu sanılıyor. Bu Gilbert'in De Magnete'yi yayımladığı tarihtir. Ama o tarihte bile Norman'ın buluşları bıraktığı yerden çok ötelere taşınmıştı. Bunaltan anomali, manyetik sapmanın keşfi. Burada anlatılan deney manyetik alan olgusunu aydınlatmak için atılan ilk adımdır. Ancak bizim anlatacağımız birçok çalışmada olduğu gibi merkezi ve en aydınlatıcı deneyi bir dizi buluşun yapılmasını sağlayan bir olgular çoklusunun ortaya çıkarılmasına yarayan deneydir. İşte böylesi bir durumda araştırma programı oldukça kural dışı bir olgudan kaynaklanıyordu. Norman, manyetik eğimi keşfettiği koşullar hakkında oldukça canlı açıklamalarda bulunur. Büyük bir dikkatle yaptığı pusulalarda bile manyetik iğne düzgün bir pim üzerine ne denli dengeli oturtulursa oturtulsun sadece kuzeye dönmekte kalmıyor. Aynı zamanda kuzeye gösteren uç hafifçe aşağı sapıyordu. Başka bir deyişle iğne dibe dalıyordu. Bu etki yapım sırasında dengelenmeliydi. Düşüşü bir karşı ağırlık oluşturarak engellemek ve iğneyi dengede tutmak için güney kısma ufak bir tel parçası koymak zorunda kalmıştı. Ancak Norman, önlenemeyen bir etkinin bağımsız araştırmasını değil, çevresel bir etkinin araştırmasını da düşünüyordu. Bir gün çok duyarlı bir iğne ve pim yaptıktan sonra düşüşün çok güçlü olduğunu fark etti. Sonra iğneyi dengede tutmak için kuzeye gösteren kısmı kısalttı. Gitgide o kadar çok kısalttım ki sonunda iğne elden çıktı. İşte tam bu noktada aşırı bir öfkeye kapılıp kendimi bu etkiyi daha iyi anlamaya adadım. İlk adım, etkinin sistematik biçimde saptanması için manyetik sapmayı ölçecek dikey bir çember yapmaktı. İğnenin pimi bu kez yatay olacak, dolayısıyla iğne dikey durumdaki bir çemberin merkezine yerleştirilecekti. Ama bu, mıknatıslanma nedeniyle mi yoksa manyetik taşın neden olduğu bir yan etki nedeniyle mi oluyordu? En büyük olasılık kuzey ucun bazı hantal ve ağır maddeler almış olabileceğiydi. Norman, bu düşünceyi denemek üzere basit bir deney tasarladı. Terazinin bir kefesine demir, öteki kefesine de eş ağırlıkta, mıknatıslanmayan bir metal bir parça kurşun yerleştirdi. Sonra demiri manyetize etti.